Talat Paşa'nın Aubrey Herbert'la görüşmesi. Dipnot. Aubrey Herbert, Ben Kendimi, A Record of Eastern Travel. Editör Desmond McCarthy, London Hutchinson & Company, Paternoster Row 1924, sayfa 307-329. İngilizce metin Lale Akalın tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Aubrey Herbert, uzun yıllar İstanbul'da İngiliz Büyükelçiliği'nde ataşe olarak çalışan İngiltere Gizli Haber Alma Servisi'nde görevliydi. Elçilik mensuplarının bulundukları ülkeye ilişkin yazılarını kendi adlarıyla yayımlamaları yasaktı. İstanbul'dan dergilere yazdığı yazılarda Türkçe Ben Kendim takma adını kullanıyordu. Kaynak yayınlarının notu. Tarat Paşa ile 1908 Türk ihtilalinden sonra ilk iktidara geldiğinde tanıştım. Daha sonra da onunla şan şöhret günlerinde de zor günlerinde de görüştüm. Talat Paşa ile münasebetimiz, güçlü şahsiyetinin tüm kuvvetini Türk İmparatorluğunu Osmanlılaştırmaya verdiği sırada da, daha sonra Arnavutluk isyanından ders alıp vatanı için tek umudun Arnavutluk ve Arabistan gibi eyaletlerin merkeze bağlı olmaması, özerk olması lazım geldiği neticesine varmış olduğu sırada da sürdü. Mütarek eden bir müddet sonraydı. Şef sansürcü hala tahtında oturuyordu. Talat Paşa'dan bir mektup aldım. Mektubunda Ermeni katliamından sorumlu olmadığını, bunu ispatlayabileceğini ve bunu yapmayı çok istediğini ifade ediyordu. Britanya ile Türkiye arasında iyi münasebetler olmasının her iki halkın da menfaatine uygun olacağına inandığını söylüyor ve benim münasip göreceğim bir tarafsız ülkede görüşmeye davet ediyordu. Bu mektubu alınca çok şaşırdım ve alıp hiç lekesiz namusuyla tanınan birine götürdüm. O kahvaltısını ederken şu mektubu bir dinle dedim ve mektubu tercüme ettim. Sıra imzaya gelince hiç lekesiz namusuyla meşhur kişi sanki arı sokmuşçasına ayağa fırladı. Bu mektubu bana neden getirdin? Beni bunun dışında bıraksan olmaz mıydı? Düşmanla mektuplaşma kanuna aykırıdır. Onun lekesiz ününden gelecek desteğe ihtiyacım olduğunu söyledim. Şüpheli olaylara girerken yanımdakilerin dürüst olmasını istiyordum. Ama görüşmenin lehinde ve aleyhindeki noktaları münakaşa ettikten sonra Talat Paşa'ya mektup yazarak Ermeni katliamından sorumlu olanın o olmadığını duyduğuma çok sevindiğimi, ancak o sırada buluşmamızın hiçbir faydası olacağını sanmadığımı söyledim. 1921 Şubat'ında Basil Thompson beni Scotland Yard'a çağırdı ve hemen Almanya'ya gidip Talat Paşa ile görüşmemi istedi. Sir Basil'e onun isteğini kırmayacağımı ama Lloyd George ve hükümetinin iyi niyetine hiç itimadım olmadığı için bu isteğini bana yazılı olarak bildirmesini rica ettim ve isteğim yerine getirildi. Almanya'nın Ham şehrine 26 Şubat'ta vardım. Neredeyse intihar edecekler intibağı veren insanlarla dolu perişan bir sanayi şehriydi. Savaş bittikten sonra savaş alanında durup etrafı seyreden birinin aldığı intibalar içindeydim. İş bitmişti, geriye kalan ölüleri gömmekti. Talat altına adını yazmadığı bir telgraf yollayarak geleceğini bildirmişti. O akşam saat 9'da geldi. Ah dedi, son görüştüğümüzden beri ne çok şey oldu. Yanında basit bir akşam yemeği getirmişti, bunu odasında yedi. Ben zaten yemiştim. Çok zayıflamıştı. Eski yakışıklılığı şimdi uğursuz bir görüntüye dönmüştü. Siyah saçları kırlaşmıştı. Parlayan gözleri biz konuşurken alacakaranlıkla ışıldayan, vahşi bir hayvanın gözlerini andırıyordu. Davranışlarındaki efendilik aynen duruyordu. Tertipli ve iyi giyinmişti ama yoksulluğu göze çarpıyordu. İkimiz de gelecekteki planlarımızı anlattık. Ben dedim ki, paşam siz Türkler buluşma yerlerini seçerken çok düşüncesiz davranıyorsunuz. Önce Çanakkale, şimdi de hem sizin hem benim birer anıt gibi göze batacağımız bu berbat ham kendi. Çakıl taşını kumsalda, çiçeği bahçede saklamak lazımdır ilkesine uygun olarak kalabalığa karışabileceğimiz bir yere gidelim. Nasıl isterseniz dedi Talat, yarın Düsseldorf'a gideriz. O gece ikimiz de yorgun olduğumuz için pek konuşmadık. Samimiyetle ve tarafsızca konuştu. Büyük bir felaketten sonra içinde bulunduğu vaziyeti, yapamadıklarından buruk bir tebessümle gerçekleştirdiklerine ise halinden memnun bir şekilde söz ederek özetleyen bir kimseye benziyordu. Kendisi Ermeni soyunun yok edilmeleri çabalarına her zaman karşı olmuştu. Bu zaten imkansızdı ve böyle yollara başvuran bir memleket medeniyetle bağlarını koparmış olurdu. Bu politikaya iki defa karşı çıktığını fakat bunun Almanlarca kabul edilmediğini söyledi. Siz İngiltere'de hadiselerin sadece tek yüzünü işitiyorsunuz dedi. Şu anda İrlanda'da ne olup bittiğini bilmiyorum ve duyduğum her şeye inanmıyorum. Fakat Sinn Féin'cilere oldukça sert davrandığınız kesin. Zaten bizim Ermeni meselemiz yanında sizin İrlanda meseleniz nedir ki? Hangi memleket girdiği bir savaşta arkadan bıçaklanmaya razı olur? Ülkenin her yanında savaş boyunca sizinle savaşan özel Sinn Féin hakimiyet bölgeleri olsaydı ne yapardınız? Azınlıklara en geniş şekilde özerklik vermekten yana olduğunu ve bu konudaki teklifleri memnuniyetle göz önüne aldığını söyledi. Hatırlıyorsunuz dedi, yıllar önce sizden Lord Milner'a gidip Ermenistan genel valisi olması için yalvarmanızı istemiştim. Biliyordum ki ya bazı reformlar yapacaktık ya da yok olacaktık. Yine biliyordum ki herkes bize karşıyken ve bütün dünya memleketimizi sömürmek için pusuya yatmış beklerken reform yapmamız imkansızdı. Ancak sizin hükümetiniz doğru ya da yanlış Rusya'ya karşı bir politika belirlemişti ve Türklerin hizmetine giren hiçbir İngiliz'e resmi olarak destek olmuyor ya da St. Petersburg'un hoşlanmayacağı hiçbir şeyi yapmıyordu. Bu konudaki mesuliyetinizden kaçamazsınız. Biz Jön Türkler tam anlamıyla Türkiye'yi size sunduk. Fakat siz bizi geri çevirdiniz. Bunun hiç şüphe götürmeyecek neticelerinden biri başbakanınızın müttefik olarak davranmakla ısrar ettiği Hristiyan azınlıkların felaketi oldu. Biz sizinle savaşırken Rumlar ve Ermeniler sizin müttefikiniz olarak karşımızda yer alıyorlarsa, Türk hükümetinden onlara dostça davranmasını bekleyemezsiniz. Ertesi sabah Düsseldorf'a hareket ettik. İstasyona yürürken iktidarın bir insan için yeryüzündeki en kıymetli şey olduğunu düşünüp düşünmediğini sordum. Kendi tattığı en kıymetli şeyin iktidar olduğunu ve bununla karşılaştırılacak başka bir şey bilmediğini, fakat iyi bir şeyin bile insana fazla gelebildiğini ve ileride geçmişte olduğu gibi zorlanmaya pek de istekli olmadığını söyledi. Anlaşmayı çok istiyordu ve bir anlaşma için şartlar vardı. Çünkü Mustafa Kemal'le ve Türkiye'de yönetimde olanlarla münasebetteydi. Boş bir ikinci mevki kompartımanına oturduk fakat tren istasyonundan çıkınca bir Alman mühendis bizim kompartımana girdi. Talat bana Türkçe, Almanya'da Fransızca konuşamayız. Fransızcayı kimse sevmiyor. Ben de İngilizce bilmiyorum. O zaman Türkçe konuşsak daha iyi olur dedi. Ben de nasıl isterseniz diye cevap verdim. Türkçemi kullanmayalı epey zaman geçtiğini biliyorsunuz. Zeki ve pek atılgan olan Alman kibarca bizim konuşmamıza katıldı. Was für eine Sprache sprechen Sie? Hangi dili konuşuyorsunuz? Türkiş dedi Talat ve bir müddet üçümüz birden kötü bir Almanca ile sohbet ettik. Talat benim anlamam için söylenilenleri Türkçe'ye tercüme etti. Sonra Talat bana Türkçe, tuhaf bir şey oldu dedi. Bu Alman sizin Türkçe konuştuğunuzu duyduğu için sizin de Türk olduğunuzu sanıyor. Şimdi ilk defa müttefikler ve memleketiniz hakkındaki tüm hakikati duyma fırsatınız olacak. Talat'a dedim ki, lütfen ona fırsat yaratmayın çünkü memleketime saldıracak olursa ona cevap veririm. Talat bana şu cevabı verdi, bu konuşma benim için çok ilginç olacak. Talat'ın beceriyle sorulmuş sorularına cevap veren Alman, İngilizlerin Avrupa'daki en zeki ve uğraşması en kolay halk olduğuna inandığını ve İngiltere ile Almanya'nın kolayca anlaşabileceğini, çünkü karşı saflarda olmakla birlikte birçok ortak menfaatlerinin olduğunu söyledi. Fransızlardan söz ederken tutumu değişti. Fransa'dan sonsuz, ölçüsüz bir hoşnutsuzlukla bahsediyordu. Almanlar savaşmayı, yenmeyi, yenilmeyi anlar dedi. Bunlar olmamış gibi davransaydık sahtekarlık yapmış olurduk. Mağlup olduk ve mağlubiyetimizi kabul ediyoruz. Essen ülkemizin gururuydu, orada silah yapılıyordu ve bu Almanya'nın gücüydü. Şimdi makineli tüfek yerine dikiş makinesi üretmemiz lazım. Bizim anlamadığımız, duyduğumuz utanca ek olarak bizi maruz bıraktıkları o sahtekarca boş laflar. Galip gelenler şartlarını galiplere uygun düşecek şekilde dikte etmelidirler. Bize böyle ağır şartlar kabul ettirirken arkalarında medeniyet ya da Hristiyanlık varmış gibi yapmasınlar. Alman'da biz İngilizler'de bulunan Teuton kökenlere has bir gösteri merakı vardı. Benim ve Talat'ın Essen'in dışındaki Bayan Krupp'a ait villayı görmemiz ve bu hanımın pek çok faziletini anlamamız gerektiği konusunda ısrarcıydı. Bolşeviklere taraftar olanlar bile ona saldırmamıştı iktidardayken diyordu. Bayan Krupp sade, nazik bir Alman kadınıydı. Talat Paşa Türkçe olarak alaylı yorumlar yapıyordu. Alman mühendis Rusya'ya da gitmişti. Petrograd çok acıklı bir vaziyette şimdi dedi. Orası hep acıklı vaziyettedir diye cevap verdi Talat. Ruslar kişi olarak nazik insanlardır. Topluluk meydana getirince canavarlaşırlar. Bolşevizm topluluk halindeki Rusların özüdür. Alman mühendis Fransızlara karşı püskürttüğü hakaret kelimelerini Türk müttefiklerine yönelttiği kibar veda sözcükleri katarak Essen'de indi. Biz yenildik, tamamen yenildik dedi. Fakat bizim gibi bir halkı sonsuza kadar böyle başı eğik tutamazsınız. Fransızların hakaretlerini ve kara birlikleri hiç unutmayacağız. Gün gelecek çocuklarımız ve torunlarımız Fransa'ya yürüyecek ve onların hesabını sonsuza kadar göreceğiz. Ben görmeyeceğim fakat bir gün bunların olacağını bilmekten dolayı mesudum. Başka vesilelerle de Almanların konuşmalarını duymuştum ve bu mühendisin bu konuda başkalarından farklı olmadığına inanıyorum. Savaşta böyle bir nefrete başka bir yerde rastlamadım. Bu nefret o kadar vahşiydi ki insan bunu elle tutulur bir şeymiş gibi hissediyordu. Sonraki birkaç gün boyunca eski sadrazamla aramızda birçok görüşme geçti. Bunların bazısı eski hatıralardan bahseden rastgele konuşmalardı. Bazısı ise Sir Basil Thompson'a yazacağım raporun amaçlarına çok uygundu. Görüşmelerimizi iki kısma ayırmayı uygun gördüm. Birincisi savaş hatıraları ve genel konular üzerindeki düşünceleri, ikincisi ise tasarladığı bir İngiliz-Türk anlaşma taslağı ve her iki memleket için temin edeceği faydalar. Doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız bilmem. Rusya ile dost oldunuz. Ülke içindeki siyasetiniz buydu. İstanbul'daki elçiliğinizdeki siyasetiniz de buydu. Sir Gerard Lowther'ı severdim. Bir İngiliz beyefendisiydi. Herhalde kendisine verilen talimatları uyguluyordu. Ancak dünya tarihinde başka hiçbir güç, biz ihtilal yaptığımız zaman İngiltere'nin bize davrandığı kadar buyurgan davranmamış, başka bir ülkeye bu kadar rahatsızlık vermemiştir. İhtilalin önderleri sizi beğeniyordu. Halk ise size hayrandı. Bir seferinde büyükelçinin arabasının atlarını çözüp arabayı elçiliğe kadar kendileri çektiler. Bu küçük bir şeydi, küçük bir sembol. Eğer elçi isteseydi arabanın üzerlerinden geçmesine bile izin verirlerdi. O günlerde bizden isteseydiniz size vermeyeceğimiz hiçbir şey yoktu. Fakat siz bizden hiçbir şey istemediniz, oysa şükran duyguları beslenmek ister. Büyükelçi soğuk duruyordu. Fitzmaurice'in tavrı düşmancaydı, bizim ise ayakta durmamız gerekiyordu. Aramız soğuduktan sonra bile eski dostluğumuzu diriltmeye çalıştık. Bizim kararlı muhalifimiz Kamil'in sadrazam olmasını sizi memnun etmek için kabul ettik. Fakat sizi memnun edemedik. Zaten yaptığımız hiçbir şey sizi memnun etmiyordu. Bizi Almanya'nın kollarına siz attınız, başka seçeneğimiz yoktu. Diğer seçenekler siyasi ölüm ya da paylaşılma demekti. Ona bizimle Türkiye arasında dostça münasebetlerin kurulmasının ne zaman imkansız hale geldiğini sordum. Bay Asquith Edirne hakkında konuşma yaptığı zaman dedi. Sir Edward Grey de Tevfik Paşa ile görüşmüştü. Grey de Asquith de hem özel olarak hem de açıkça aynı şeyi söylemişlerdi. Eğer Türkler Edirne'ye girerlerse bunun neticelerine de katlanırlar. Talat devam etti. Türk kabinesine gittim ve bu blöftür dedim. Ne Rusya, ne Fransa, ne de İngiltere bir şey yapacak vaziyette. Şimdi istifa ediyorum fakat meclise gidip neden istifa ettiğimi söyleyeceğim, siz de düşeceksiniz. Bu sırada da birlikler Edirne'ye doğru yürüyordu ve Britanya'nın prestiji büyük bir darbe yedi. Çünkü sonradan hiçbir yatırım uygulanmadı. Daha sonra savaştan ve savaşta yaşadığı tecrübelerden bahsetti. Onun düşüncesine göre askersiz olamazdı fakat askerlerin çoğu aptaldı. Brest-Litovsk anlaşmasının imzalanışında bizzat bulunmuştu. Chernin de oradaymış fakat Ludendorff ve Hoffmann onları yenilgiye uğratmış. Ludendorff her şey demekmiş, Kaiser ise hiçbir şey. Talat dedi ki bir keresine Kont Chernin duygusal bir anda patlamış ve demiş ki eğer ölümden sonra yeni bir bedende tekrar canlanacak olsan Tanrı şahidim olsun ki Britanya vatandaşı olmak isterdim. Kara derili bile olsan fark etmezdi. Ah dedi Talat, bunu şimdi de söyler miydi acaba? Sizin için zor olmalı, çok prestij kaybettiniz. Talat Bükreş'e de gitmişti fakat anlaşmayı imzalamıyordu. Dobruca meselesi sebebiyle Almanlarla münasebeti kesmişti. Radislavov'un düşüp yerine Malinov'un geçmesine kendisinin bu hareketini sebep kabul edildiğini söyledi. Savaş sırasında Almanlarla münasebetinin nasıl olduğunu sordum. Gülerek felaketti dedi. Türklerin istediğinin bir savaşı sona erdirmek için girilecek bir savaş değil, hiçbir tarafın da kesin olarak kazanmayacağı bir savaş olduğunu söyledi. Savaşı biz kazanırsak zaten kazandık, Türkiye bölünecekti. Eğer Almanya kazansaydı bu Türkiye'nin esareti demek olacaktı. Bir kere Türklerle Almanlar arasında Talat'ın haberi olmadan QMG anlaşmasına varılmış, Talat kendini Almanlarca eli kolu bağlanmış bulmuş ve bir kabine toplantısında İngilizlerin neden Almanlarla savaşmak istediğini hep merak etmişimdir. Fakat sebebini şimdi öğrendim demiş. Dipnot: QMG, Generaller Arası. Savaşın neticesiyle ilgili uzun uzun konuştu. Bir vazifeyle Avrupa'ya gitmiş ve orada krallar, askeri liderler ve politikacılarla görüşmüş. Bunları dramatik bir şekilde anlatıyordu. Avustralya'da Bon Enfant, yani iyi çocuk diye vasıflandırdığı İmparator Karl'ı görmüş. Talat diyordu ki imparator hem kendi rahat rahat hüküm sürsün diye hem de imparatorluğun esenliği için barış istiyormuş. Savaşın devamı Avusturya'nın sonu demekmiş. Talat Hindenburg ile de tanışmış. Hindenburg barış yapma zamanının geldiğini, hatta geçtiğini söylemiş. Kaiser'le de konuşmuş. Quand le Kaiser me vu il a crié, eh bien Talat, si c'est la trahison de la paix, moi aussi je suis traitor, je veux la paix. Yani Kaiser beni görünce Talat diye bağırdı. Barış istemek ihanet sayılıyorsa ben de hainim, çünkü ben de barış istiyorum. Çevirinin notu. Oğlu Talat'ın askeri katibi olan Tevfik Paşa ile Türkiye'ye dönmüş. Yolda onu Sofya'ya çağıran ve sarayda Çar Ferdinand'la görüşmeye davet eden bir telgraf almış. Sonra bir önceki telgrafı iptal eden ve onun için istasyonda bir tören düzenleneceğini bildiren bir başka telgraf gelmiş. Tevfik Paşa bunu bir hakaret sayma eğilimindeymiş. Fakat Talat ona Çar Ferdinand'ın un homme très ruse, yani çok kurnaz bir adam olduğunu ve çok önemli bir gerekçesi olmasaydı programı değiştirmeyeceğini söylemiş. Sofya istasyonunda çok büyük bir kalabalık varmış. Moi je aperçois tout de suite que quelque chose s'était passé. Dipnot, bir şeyler döndüğünü hemen anladım. Çevirenin notu. Malinov Talat'a yaklaşıp her şey bitti. 11. tümen dağıldı. Bulgaristan'ın işi bitti. Biz de mütareke istedik demiş. Talat da ona şöyle cevap vermiş. Bunu yapmakla hata etmişsiniz. Hep birlikte mütareke istemeliydik. Şimdi size teklif edecekleri şartlar ne olur ki? Kral Ferdinand'la da görüşmüştü. Kral ona sadece yeni Osmanlı padişahının karakterinden ve Türkiye siyasetinden söz açmış, acil siyasi meselelere temas etmekten kaçınmıştı. Talat bunun üzerine sabırsızlık göstermiş ve kralın sözünü kesmişti. Majesteleri demişti, Malinov'la bir saat konuştum ve neler olup bittiğini biliyorum. Şimdi ne yapacaksınız? Talat'ın söylediğine göre Kral Ferdinand da bir umutsuzluk ifadesi içine kollarını iki yana açmıştı. Talat'a göre Prens Boris çok sevimli bir adamdı fakat Talat onun mağlubiyeti pek de dert ettiğini düşünmüyordu. Hiçbir üzüntü belirtisi göstermemişti. Eski sadrazamın düşüncesine göre Prens de İmparator Karl kadar barış yanlısıydı. Ancak muhtemelen başka sebeplerle. Tevfik ve Talat Paşalar seyahatlerine devam edip İstanbul'a varmışlar ve burada Talat Paşa Padişah'a, hükümetinizin savaşın galipleriyle konuşmak için başka birilerini vazifelendirmesi şart. Bunlar beni sevmiyorlar, şahsiyetimi beğenmiyorlar. Rahmi'yi seçin, görüşmeleri onunla yapmaya bayılacaklardır demişti. Talat'ın teklifi değil fakat istifası kabul edilmişti. Dostu Eyüp Sabri, Rahmi Paşa ve Malta'da esir tuttuğumuz diğer Türklerin hapsedilmesinden büyük öfkeyle söz ediyordu. Ne hakla diye soruyordu. Çoğu savaşa karşı olan ve Britanya tarafları olan bu kişiler, mütareke sırasında tutuklanıyorlar ve yargılanmadan 2 yıldır hapiste tutuluyorlardı. Başka hiçbir ülke böyle bir davranışa maruz bırakılmamıştı. Yalnızca durmadan bazı ilkeler öğretmeye çalıştınız, biz zavallı Türklere böyle davranıyorsunuz dedi Talat Paşa. Eski Şeyhülislam Hayri Efendi bize savaş açan hükümette yer almıştı. O serbest bırakılmıştı fakat savaşa karşı olan diğerleri hala tutukluydu. Belki Rahmi Rumların ülkeden kovulmasıyla ilgili olarak Malta'da tutuluyor olabilirdi. Fakat Rahmi bu tedbire şiddetle karşıydı. Kıyı bölgelerinde yaşayan Rumların müttefiklere ellerinden gelen bütün yardımı yapacaklarını biliyordu. Fakat bu yardımların çok da mühim olduğunu düşünmüyordu. Rumlar ülkeden kovulursa buna Kırıl Konstantin'in Türklerin karşısında savaşa girmesine sebep olabileceğini biliyordu. Fakat Almanlar ısrar etmişti ve Talat da Rahmi de Plus Royalis que la Roi, yani kraldan fazla kral taraftarı olmanın anlamsız olduğunu düşünmüşlerdi. Savaşın başından sonuna kadar Rahmi İngilizlere karşı düşünceli davranmaktan da öte dostça davranmıştı. Talat halkımıza karşı nezaketle davrandığı için Atina'daki elçimiz Sir Francis Elliot'un Rahmi'ye resmen teşekkür edip etmediğini sordu. Ona söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu ve bundan benim gibi İngilizlerin derin bir utanç duyduğunu söyledim. Hükümetimiz Tanrı'nın başımıza yolladığı bir belaydı. Eski sadrazam epeyce kendinden söz etti. Doğuştan isyankar olduğunu, gençken Fransız edebiyatına çok meraklı olduğunu ve bunun dik başlı ruhunu bir kat daha pekiştirdiğini söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu vaziyet içinde bir nebze insanlık olan kişiyi hiddetlendiriyordu. Talat canının istediği kadına el uzatan ve kocasına da bekçilik yaptıran İstanbul'un ahlaksız emniyet müdürüyle de tanışmıştı. Ona Abdülhamit'in hafiyelerinin başarılı çalışıp çalışmadıkları konusunda ne düşündüğünü sordum. Pek iyi çalışmıyorlardı dedi. Benimkiler fena değildi bence dedi. Fakat benim halkımın gözüne iyi görünen çok şeyim vardı. Tabii bir de sizin İngiliz sisteminizi kullandım. Neydi bu diye sordum. Eh dedi, bize soylu İngiliz gençlerinin gizli servise karşılıksız hizmet sunduğunu söylediler. Böyle bir şey yok muydu? 10 yıl öncesini hatırladım. Cemiyet iktidardan düştüğü sırada İstanbul'daydım ve vaziyet çok nazikti. Onun güçlü olduğu günlerde dost olduğumuza göre mağlubiyet günlerinde de ziyaret etmek için İstanbul'a gittim. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezindeydik ve Talat ve Cemal Paşalarla karanlık bir koridordan geçerken adamın biri gölgelerin içinden çıktı ve Talat'ın göğsüne bir şey dayadı. Ben bunun bir suikast teşebbüsü olduğunu sandım, meğer yalnızca bir dilekçeymiş. İstanbul sokaklarında arabayla giderken ona öldürülmekten korkup korkmadığını sormuştum. Hayatının zaten çok zor olduğunu, bir de ölümden korkacak olsa bu yükü taşımasının imkansız olacağını söylemişti bana. Bu sefer de aynı soruyu sordum. Ona suikast ihtimalini sık sık zihnini kurcalayıp kurcalamadığını sordum. Bunu hiç düşünmediğini söyledi. Ondan kim hoşlanmayabilirdi ki? Gazetelerde bütün o yazılanlardan sonra Ermenilerin pekala da intikam peşinde koşabileceklerini söyledim. Oralı olmadı. Eski dostlarını merak ediyordu. Bilhassa Louis Malle'yi hararetle sordu. Enver'den bahsederken onu sevdiğini, alçak gönüllü fakat hiç de zeki olmadığını düşündüğümü söyledim. Evet dedi, pek zeki olduğu söylenemez fakat yürekli bir adamdır, hem de vatanseverdir. Kendi ailesinden söz etti, karısıyla birlikte Berlin'de yaşıyordu ve bir sürü başka insan gibi elinde ne varsa satıyordu. Fakat bu dertlerin yakın zamanda biteceğini umuyordu. İngiltere ile Türkiye kısa süre içinde dostça bir münasebet kuracaklardı. Ertesi sabah bana İngiltere'den iyi haberler geldiğini söyledi. Bekir Sami Bey başbakanla çay içmeye davet edilmişti. Sanıyordu ki Ermenistan'ın özerkliği konusunda anlaşmışlardı. Azınlıklar tanınacaktı ve Trakya ile İzmir'de sayım yapılacaktı. Şimdi dedi eski sadrazam, size İngiliz-Türk ittifakını ihtiva eden tekliflerimin bir özetini yapayım. Şu anda iktidarda olmasam da iktidarda olanların da bunları kabul edilebilir bulacağını göreceksiniz. Ve onların bu teklifleri kabul etmesi hem size hem bize barış getirecektir. İçinde bulunduğumuz şu karmaşık vaziyeti görelim. Benim tezim şu. Dünyada tek bir medeniyet vardır ve eğer Türkiye kurtuluşu arzu ediyorsa işte bu medeniyete katılmalıdır. Savaştan önce İngiltere'nin Türkiye'ye öğretmenlik yapmasını çok istemiştim. Bunları hatırlıyorsunuzdur. Bir de Lord Milner hakkındaki teklifimi, İngiltere kabul etmedi ve savaş oldu. O zaman açık söyleyeyim, muzaffer Almanya'ya döndüm ve bir zamanlar İngiltere'den umduğumuz şeyleri onun bize vereceğini düşündüm. Zira Almanya'nın savaşı kazanacağını düşünüyordum. Bu inançla savaşın başlamasından bir ay önce Almanya ile bir anlaşma imzaladık. Almanya galip gelmedi, biz hep birlikte yenildik. Başımızın üstündeki ev yanıp kül oldu fakat ev zaten kötü yapılmıştı. Her tarafında hava cereyanı vardı ve sağlıklı değildi. Bir zamanlar evimizin bulunduğu arsa hala bizim. Coğrafi vaziyetimiz bizim için bir kaledir. Hem de çok güçlü bir kale. Dağlarımız en güçlü askeri kuvvetimizdir. Bizi Asya'nın dağlarına kadar kovalayamazsınız. Orta Asya'ya kadar 6 tane cumhuriyet var, bizim kanımızdan insanlar. Kardeşlerimiz olmasa bile kuzenlerimiz. Şimdi onlar kötü kaderin yarattığı bağlarla birbirlerine bağlandılar. Neyse, bütün bunlardan daha sonra söz ederiz. Savaş bizi kayıplarımızı kesip atmaya zorladı. Bu da bir avantajdır. Artık Arnavutların, Makedonların ve Arapların çıkardığı isyanlarla uğraşmak zorunda kalmayacağız dedi eski sadrazam. Vaziyeti ayrıntılarıyla ele alıyordu. Türkiye'nin acil yardıma ihtiyacı vardı ve bu yardımı kendisi ve arkadaşları İngiltere'den bekliyorlardı. Ama Türkler mali veya askeri kölelik karşılığında olursa yardımı kabul etmezlerdi. Ona kalırsa Bay Lloyd George Türkiye'nin yok edilebileceğine inanmıştı. Buna inanmasını sağlamış olanlar da Yunanlı dostları Venizelos ve Sir Basil Zaharoff idi. Bay Lloyd George hata ediyordu. Talat Türkiye'nin gücünü abartmak istemiyordu. Fakat İngiltere de bu gücü azımsamamalıydı. Ankara ile İstanbul arasında görüş birliği olmasa bile ideal birliği vardı. Şimdi diyerek yeniden 6 Kızıl Cumhuriyet'ten söz açtı. Onlar kızıl fakat kıpkızıl değiller. Halkları Müslüman ve tabii ki Türkiye'nin yaptıklarından etkileniyorlar. Tabii ki Türkiye'nin çektiği acılar onları da etkiliyor. Bunlara potansiyel bir güçtür. Orada iyi ya da kötü yönde gelişmesi muhtemel bir potansiyel bulunmaktadır. Şu anda diye Talat Paşa devam etti, Türkiye İngiltere ile savaş halindedir. Bütün Doğu aleminde propaganda yapıyoruz. Pek etkili olamasak da Hindistan'ı da etkilemeye çalışıyoruz. Aslında Türkiye Büyük Britanya'ya karşı mümkün olduğu kadar çok sayıda insanı örgütlemeye çalışıyor. Ve mümkün olabilecek bütün misilleme ihtimallerini göz önüne alıyor. Evet, kabul ediyordu. Bu Fransızların Afrika'da uyguladığı yerlere askeri alma politikasına karşı yetersiz bir cevaptı. Ve ayrıca bu propaganda çalışmasına biraz geç başlanmış ve çok da iyi örgütlenmemiş olması üzücüydü. Çok muhteşem bir politika değil tabii dedi. Sizinki kadar muhteşem değil. Sizin siyasetiniz mütareke şartlarını çiğnemekti. Bizimki ise elimizden gelenin en iyisini yapmaktı. Bunun bir jeu de gamin olduğunu söyledi. Dipnot, çocuk oyunu, çevirinin notu. Ve bunu telgrafın tellerini kesmeye benzetti. Çok az bir zarar da verebilirdi. Fakat bir ihtimalle verdiği zarar çok da büyük olabilirdi. Türkiye bir güçtür dedi ve ne yaparsanız yapın böyle kalacaktır. Şu anda Türkiye'de Büyük Britanya'ya karşı sadece siyasi bir nefret var. Hatta şunu bile söyleyebilirdi ki Araplarla Hintliler arasında İngiltere'ye karşı Türklerden daha büyük bir düşmanlık vardı. Çok uzun süre önce olmasına rağmen Kırım unutulmamıştı. Çanakkale Savaşı bununla karşılaştırılacak kadar ağırlık taşımıyordu. İngiltere pek çok defa Türkiye adına olaylara müdahil olmuştu ve Türkler kendilerine yapılan iyiliği unutmazlardı. Hindistan meselesini bildiğini iddia etmeyecekti fakat bize karşı Hindistan'da hakiki bir nefret olduğunu sanmıyordu. Bolşevizmden keskin bir hoşnutsuzlukla söz etti. Bolşevizm belki Rusya'ya uygundu fakat dünyanın geri kalan kısmına uygun olamazdı. Rusya dışında insan soyu birden değişemezdi, en azından bu derece farklı hale gelemezdi. Böylesine çılgınca bir sistemi de kabul edemezdi. Fakat dedi, madem Ruslar Bolşevizmi seçmek istediler, bu onların bileceği bir iştir. Bu konuda Türkiye için bir tehlike yoktur. Kendi sınırları içinde kaldığı ve propagandadan başka silah olmadığı sürece Bolşevizmi İngiltere içinde bir tehlike olarak görmüyorum. Talat'ın birçok yurttaşı Bolşevizmin Rusya sınırlarından taşarak Avrupa'yı istila edeceğini ve Asya'nın kurtuluşundan Avrupa'nın genel bir felaketinden geçeceğini düşünüyor. Böyle bir şeyi umuyordu. Talat onlardan değildi. Birilerinin mahvolmasından doğacak bir güvenlik onun istediği bir şey değildi. Onun istediği düzene girmiş bir Avrupa ve Büyük Britanya'nın yardım ettiği huzurlu bir Türkiye'ydi. Ancak şu anda ülkesi savaş içindeyken Bolşevik karşıtı bir ittifaka girmeyi de reddediyordu. Eski sadrazam, insanlar ya inandıkları için ya siyaseten ya da çıkar uğruna Bolşevik olurlar dedi. Kendisi sonuncu gruptan olabilirdi, birinci gruptan olmadığı kesindi. Bolşeviklerle ittifak yalnızca bir fayda maksadıyla olabilirdi. Buna iki yanı keskin bir kılıç denebilirdi. Fakat kılıcın Türkiye'nin düşmanlarının tarafındaki yanı keskindi. Türkiye için tehlike oluşturan yanı hiç keskin değildi. Türklerle Bolşeviklerin arasında geçici bir ittifaktan, yani Türkiye açısından bir ihtiyacın Rusya için uygun bir vaziyet yaratmasından başka hiçbir şey yoktu. Son zamanlarda Rusya'ya hiç gitmemişti, Lenin'le de görüşmemişti. Fakat Brest-Litovsk'ta Troçki'yi görmüştü ve hiç hoşlanmamıştı. Troçki'nin Rus Yahudilerinin çoğu gibi dejenere olduğunu düşünüyordu. Enver'in o sırada Moskova'da olduğunu söyledi. Kendisi de gitse ne sebeple oraya gider idiyse Enver de o sebeple gitmişti. Yani Bolşevizmi sevdiğinden değil. Dediğine göre Enver siyaset anlamında renksiz bir şahıstı. Fakat ülkesi için elinden geleni yapıyordu. Son olarak Tavşend'in teslim olduğu gün Sanayat ile Kut arasında gördüğüm Halil Paşa da Moskova'daydı. O bir istisnaydı ve komünizme karşı bir eğilimi vardı. Cemal Paşa ise Türkistan'da İngiltere aleyhine propaganda yapıyordu. Bolşevizm ile Müslümanlık arasında tabii bir zıtlıktan bahsetti. Ateş ve su bile birbirinden bu kadar zıt olamazdı. Panislamizmin gelecekte nasıl bir rol oynayacağını sordum. Bana milliyetçilerin ya da Jön Türklerin bu konudaki düşüncelerini anlattı. İslamiyet dedi, başlı başına büyük bir dindi. Çölde doğmuş olmasına rağmen medeniyetle uzlaşabilecek bir dindi ve bu çağın ihtiyaçlarına uydurulabilirdi. Ancak diğer dinlerde de olduğu gibi fanatik yüreklerde hızla tahammülsüzlüğe dönüşebiliyordu. Jön Türkler hareketleriyle panislamizmi bir silah olarak kullanmayı düşünmediklerini ispat etmişlerdi. Abdülhamit'in siyaseti panislamizm olmuştu fakat dar görüşlü bir siyasetti. Çünkü sonunda başarılı olamamıştı ve İslamiyet'le dünyanın geri kalan kısmı arasında savaşa neden olabilirdi. Bunun da bir inanç sistemi olarak İslamiyet için fanatiklik ve barbarlık dışında bir neticesi olamazdı. Jön Türklerin yaptıkları ise panislamizmden hoşlanmadıklarının kanıtıydı. Reaya'ya, yerli Hristiyanlar, Müslümanlarla aynı düzeyde davranarak büyük hoşnutsuzluğa yol açmamışlar mıydı? Uyguladıkları siyasetin hoşnutsuzluğa yol açan başka yanları da vardı. Bunlardan biri çok kadınla evliliği kaldırma teşebbüsleriydi. Partisi daha ılımlı ve fanatik olmayan görüşlerden yana olmuştu ve bu da alev saçan bir meşale ne kadar ışık verirse o kadar faydalı olabilmişti. 4. kaset 2. yüzün sonu.